Ayrım 23.
Sayfa 232. Elbette ki erkeksiz yaşayan kadınlar ileriki kuşaklarda değişime uğrayacaktır. Ama zaten toplumda genellikle bu gibi sarsıcı dönüşümler yaşanmasa bile değişir. Ya da yeterince uzun süre ayakta kalması sağlanırsa değişecektir. Kadın varoluşuna ilişkin bu bilgi, kadınların tümüyle dişi bir toplumun en azından düşlediğimiz koşullarda bir kurtuluş olacağını düşünmeleri için geçerli bir neden oluşturacaktır. Feministler genellikle dişileri karakterize eden daha az saldırgan ve daha az rekabetçi olma özelliğinin, kurtulmak istedikleri topluma özgü yıkıcı özellikleri yaratmaksızın, kadınlar tarafından yönetilecek bir dünyanın hayalini kurmak için geçerli bir neden oluşturduğunu düşünebilir ve bu düşüncelerinde haklı olduklarını hissedebilir. Elbette böyle bir toplumun da sakıncaları olacaktır. Ama biz bunları abartma eğiliminde de olabiliriz. İlk ve en belirgin dezavantaj erkeklerin bundan hoşlanmayacağıdır ki bunun apaçık ve yapana atılmaz sonucu erkeklerin böyle bir şeye izin vermemeleri olacaktır. Burada asıl önemli olan sonuç kadınların bundan hoşlanıp hoşlanmayacağıdır. Ben onların bizi özleyeceğini, erkeksiz bir toplum ve erkeksiz bir hayat fikrini her bakımdan tatsız bulacaklarını düşünmek istiyorum. Ama bundan kesin kes emin olduğumu ileri süremem. Kadınlar gelecekte muhakkak cinselliklerini ve üreme ve çocuk yetiştirme biçimlerini temelden değişmiş koşullara adapte etme zorunluluğuyla karşı karşıya kalacaktır. Buna rağmen beklenen kazançların cazibesi uğranacak, kayıpların korkusuna ağır basabilir ve kadınlar kazançlarının kayıplarını fazlasıyla telafi edeceğini düşünebilir. Burada bu olasılığın gerçekleştiğini varsayacağız. Tümüyle dişi bir toplumun varlığını sürdürebilirliği bu toplumun hangi yöntemle kurulduğuna bağlı olacaktır. Bu cesur yeni dünyayı oluşturmanın tek yolu, kelimenin gerçek anlamıyla erkeklerin cesedini çiğnemekten geçiyorsa, bu toplumun amaçladığı ahlaksal iyileşmeyi gerçekleştirmek için iyi bir aday olduğunu söylememiz güç olacaktır. Şimdi düşlediğimiz koşullardaki kadınların kendi yeni toplumlarının oluşum sürecini nasıl planlayacakları hakkında bir tahminde bulunmaya çalışalım. Ayrıca kadınların ahlaken doğru bir plan oluşturulabilirse bunu uygulamaya karar verdiklerini ve bu konuda fikir birliğine vardıklarını varsayalım. Plan. İlk olarak varsayalım ki düşlediğimiz bu toplumdaki kadınlar ideallerinin bizde yarattığı beklentilere uygun düşecek kadar duyarlı, yüce gönüllü ve ahlaken vicdanlıdır. Geçişin yavaş ve aşamalı olarak ve erkek egoları için değilse de erkekler için olabildiğince acısız gerçekleştirilmesi gerektiğine inanmaktadırlar. Yeni toplumu oluşturmanın en iyi yolunun erkekleri yavaş yavaş ölmeye bırakmak olduğuna karar vermişlerdir. Erkekler yerine yenisi konmayacağı için sonunda tükeninceye dek kadınlar onlara aynen eskisi gibi davranmaya devam edeceklerdir. Kadınlar erkeklerle aynı şekilde bir arada yaşamaya devam edecekler. Her şey eskisi gibi olacak ancak kadınlar çocukların yapay partenojenez dışında bir yolla doğmasına izin vermeyi kesinlikle reddedeceklerdir. Geçiş sürecinde erkekler başlangıçta hiçbir değişikliğin farkına varmayacaklardır. Hem olağanüstü kararlı hem de olağanüstü sevecen kadınlar, radikal feministler oldukları göz önüne alınırsa bunu fazladan bir lütuf olarak değerlendirmekte sakınca yoktur. Erkeklerle var olan ilişkilerini sürdürmeye razı olacaklar. Ayrıca da erkeklerin hükmetmeye, yönetmeye ve egemen olmaya canlarının istediği kadar devam etmelerini de kabul edeceklerdir. Kadınların eğer istiyorlarsa erkeklerle yatmaya ve onlara işlerine kesin olarak son verilmesi fikrine dayanabilmelerine yardımcı olmak için bir teselli mükafatı kabilinden iyi davranmaya devam etmemeleri için bir neden yoktur. Böylece planlarının başarısı hiçbir şekilde erkeklerin iyi niyetine bağlı olmayacaktır. Erkekler yapmaya alışık oldukları her şeyi yapabilecek, baba olmak dışında tabii. Bunu kadınlar istemediği halde yapmaya ne ahlaksal ne de hatta yasal bir hakları önceden de yoktu zaten. Bu açıdan da her şey her zaman olduğu gibi olacaktır. Yeni topluma geçiş planını geliştirmek de görevli kadınlar konseyini, alacağı kararlarda özellikle zora sokacak bir sorun vardır. Bu da yeni toplumda eskisi kadar yurttaşın varlığını sağlamak gibi bir yükümlülükleri olup olmadığıdır. Yeni toplumun avantajlarından olabildiğince çok kişinin yararlanması konusunda heveslidirler kesinlikle. Ayrıca önerilerinin uygulanması sonucunda mutlu ve faydalı hayatlar yaşayabilecek daha az sayıda insanın doğduğu suçlamasına meydana vererek bu önerilerin ahlaksal değerine gölge düşürmek istememektedirler. Bu nedenle toplumun mevcut nüfusunun sürdürülmesini ya da hatta artırılmasını kabul ederler. Böylelikle onların uyguladığı politika sonucunda dünyada yaşanmaya değer bir hayatı olan daha az sayıda insan olacağını kimse söyleyemez. Yeni toplumda doğacak insanlar bu fikir hiç yayılmamış olsaydı doğacak insanların aynısı olmayacaktır elbette. Ama bu insanların üreme alışkanlıklarını kuşaktan kuşağa değiştirdiği her toplum için söz konusudur. Örneğin insanlar daha geç çocuk yapmaya başlarsa doğan çocuklar bu değişim gerçekleşmesi doğacak çocuklar olmayacaktır. Ve elbette eş seçimi ve gebelik ayı konusundaki tercihler de bu faktörlerin farklı olması halinde doğacak olanlardan farklı insanlar yaratacaktır. Erkekler öldükçe ve feminist mutluluk çağı yaklaştıkça kadınlar yavaş yavaş daha önce erkekler tarafından işgal edilen bütün konumları ele geçireceklerdir. Geleneksel aile hayatı değişecektir. Bu hayat tümüyle ortadan kalkabilir ve onun yerini kolektif çocuk yetiştirme ve geniş aileler alır. Elbette bazı kadınlar eşcinsel çiftler oluşturacak ve çocuklarını geleneksel iki ebeveynli biremlerde yetiştireceklerdir. Başkaları seksüel ilişkiler olmaksızın çocuk sahibi olma imkanını önemli bir avantaj olarak değerlendirecektir. Bir kısmı da belki heteroseksüel ilişkilerin yitirilmesini ciddi bir mutsuzluk kaynağı olarak görecektir. Ama hepsi de bu durumun ne kadar sıkıcı olsa da alternatifine, yani erkek egemenliğinde ve felakete doğru ilerleyen bir topluma göre çok daha tercih edilir olduğunu kabul edecek ve umut edilen kazançların öngörülen kayıpları katlanmaya değdiğini hükmedeceklerdir. Yeni topluma elbette sınırlarını erkeklere kapatmak zorunda kalacaktır. Ama nispeten kapalı birçok toplum tarihte var olmuştur ve büyük bir güçlükle karşılaşmazsızın var olmaya devam etmektedir. Ama düşlediğimiz toplumdaki kadınların nihai amacı elbette kardeşlerini sistemin avantajları konusunda ikna etmek ve tümüyle dişi bir dünyaya yönelmektir. Tümüyle dişi bir dünya. Bu da tümüyle dişi bir toplum yaratmakta kullanılan yolla ve aynı nedenlerle yaratılabilir. Gerçekten de eğer uluslararası savaşlar da iç savaşlar gibi ortadan kaldırılacaksa nihai hedef bu olmalıdır. Dünya kadınları elbette tahminlerinin kuşkulu görülmesi ve yeni dünyanın onların umut ettiği kadar iyi görünmemesi durumunda aralarında bir güvenlik ağı oluşturmak isteyebilir. Kadınlar bunu büyük miktarda spermi ve hatta geçiş döneminde in vitro döllenme ile oluşturulmuş çok sayıda erkek embriyonunu bankalarda depolayarak yapabilir. Varsayalım ki gezegenler arası yolculuk sonunda bizimkine çok benzeyen bir gezegen olduğunu ve burada yaşayanların partojenezle üretilebilen tek cinsiyetli varlıklar olduğunu öğrendik. Yine varsayalım ki bunlar dişi insanlara çok benziyorlar. Eğer onların dünyaları savaşın ve şiddetin bilinmediği, insanların rekabeti ve saldırganlığa gerek duymadan bir arada yaşadığı ve üstelik bayağı da mutlu ve halinden memnun olduğu bir yerse, onların dünyasını tümüyle acınacak ya da açıkça bizimkinden aşağı bir dünya olarak göreceğimiz garanti değildir. Eğer daha yakından incelediğimizde birbiriyle mutluluk verici fiziksel ve ruhsal ilişkiler içinde olduklarını da keşfedersek, onların dünyasına pekala hayran kalabilir ve onların yaptığını yapmayı şiddetle isteyebiliriz. Aynı deneyi kendi dünyamızda tekrarlama şansımız olsa, kazançların kayıplara katlanmaya değeceği sonucuna varmamız hiç de olmayacak bir şey değildir. Neden öyle yapmayalım? Tümüyle dişi bir dünyanın sorunlarımızın çözümü için sert bir girişim olacağına kuşku yok. Ama sert girişimler gerekiyor belki de. Yakın tarihimiz tümüyle dişi bir dünyayı savunan, çok radikal bir feminizmin yeniden doğuşuna yol açtığını hayal ettiğimiz, özel facialarla dolu olmasaydı bile sert bir şeyler gereklidir. Genetik mühendislik ya da insan yapısını değiştiren diğer biyoteknolojik işlemler üzerinde ciddi bir şekilde düşünülmesini savunan Jonathan Glover son olarak bize şunları anımsatıyor. Savaş psikolojisini düşündüğümüzde duygusal ve düşsel yetersizliklerimiz özellikle açığa çıkar. Teknolojimizin nasıl bizden daha hızlı geliştiğini hepimiz biliyoruz. İnsan ırkı olarak ayakta kalabileceğimiz hiç kesin değildir. Savaşlardan kaçınma yolundaki önlemlerimiz çok cılızdır ve içinde bulunduğumuz tehlikeli duruma uygun bir duygu ya da bir refleks geliştirebilmiş değiliz henüz. Bizi terör ve tümüyle yok olma seçenekleri arasında bırakan bu tehlikeli durum, mantıklı erkekleri bile tümüyle dişi bir dünyanın, dünya diye bir şeyin hiç olmamasını bin defa tercih edilir olduğu yargısına varmaya itebilir. Özellikle de böyle bir dünyada barışın geleceği en azından biyoteknolojik müdahaleler sonucunda olacağından daha iyi ve her koşulda daha sorunsuz olacaksa eğer. Tümüyle dişi bir dünyanın birçok kişiye hiç çekici gelmeyen bir tarafı da insan çeşitliliğinin azalacak olmasıdır. Toplumda tüm erkek çeşitlerinin yok olacağı doğrudur. Ama dişilerdeki çeşitliliğin eninde sonunda bunu telafi edemeyeceğini düşünmek için bir neden yoktur. Ayrıca çeşitlilikteki azalma, felaketleri böylesine mümkün kılan duygusal etkileşim ve hayal gücü bozukluklarının ortadan kaldırılması girişimleri sonucunda ortaya çıkacak azalmadan daha az olabilir pekala. Ben kendi adıma kelimenin post-feminist kullanımıyla insanoğlunun dünyadaki varlığını sürdürmesini sağlayacak bir yolun bulunmasından yanayım. Kadınların kendi başlarına kaldıklarında erkekler kadar saldırgan olmayacaklarına tümüyle ikna olmuş değilim. Ve erkeklerle kadınların barış içinde ve birbirlerini sömürmeden bir arada yaşamanın yolunu bulacağı bir dünyanın yine barış dolu ve sömürüsüz olsa da tümüyle dişi bir dünyadan bin defa daha tercih edilir olduğuna inancım tamdır. Bir şeyler yapmaya çalışmamızın şart olduğu konusunda kuşkum olmamasına karşın ben burada türümüzü felaket yaratmaya daha az yatkın hale getirmek için ne yapmamız gerektiğiyle pek fazla ilgili değilim. Üzerinde düşünmek istediğim şey, eğer kadınlar insan kişiliğindeki kusurların bir sonucu olan felaketlerden kurtulmak ve nihai bir nükleer savaş faciasını önlemek için en iyi yolun tümüyle dişi bir dünya kurmak olduğuna inanırlar ve bu inançlarını sürdürürlerse, onların bunu gerçekleştirmesine engel olmak için geçerli ahlaksal nedenlere sahip olup olmadığımızdır. Diyelim ki tüm kadınlar tümüyle dişi bir dünyayı gerçekleştirmeye karar verdiler. Erkekler onları engellemekte haklı olur mu? Son çözüm. Evet, erkekler kadınları böyle sert bir adımı atmamaları için ikna etmeye çalışmakta elbette haklıdırlar. Ve böyle bir adımın atılma olasılığının erkeklerde yaratacağı şok, onların kendinden emin halleri üzerinde başlı başına çok yararlı bir etki yapabilir. Onların diyorum, çünkü bugüne dek yatkın olduğumuz felaketlerle başa çıkmak ve onları engellemek için gerekli adımları atmaya karşı isteksizliğin, erkekler ve kadınlar arasında oldukça eşit dağıtılmış olmasına karşın, düşlediğimiz örnekte radikal değişim gereksinimiyle yüz yüze gelmeye en çok hazır olanlar kadınlardır. Ama bu şok erkekleri farklı bir uca da götürebilir pekala. Eğer ikna etmede başarılı olunamazsa erkekler tümüyle dişi bir dünyayı engellemekte haklı olur mu? Geçiş döneminde bunun ancak tecavüz yoluyla ya da gönüllü cinsel ilişkiler sonucunda kazara oluşan gebeliklerde zor kullanıp kürtajı engelleyerek başarılabileceği açık olsa gerektir. Bizim sormamız gereken soru ise tümüyle dişi bir dünyanın onu önlemek amacıyla ırza geçmeyi haklı kılacak kadar büyük bir felaket olacağının bu kadar kesin olup olmadığıdır. Ben ırza geçmenin teorik olarak ancak çok daha büyük bir kötülüğü önlemenin başka bir yolu yoksa haklı olabileceğini farz ediyorum. Tıpkı öldürme ve hatta cinayetin bile aynı nedenle haklı görülebileceği gibi. Dişi bir dünya erkekler için bir felaketse de, insanoğlu için bir felaket olacağı kesin değildir. Üstelik de bu, eğer değindiğimiz geçiş süresi düzenine sadık kalınırsa, şu anda yaşayan hiçbir erkek için felaket olmayacaktır. Hiçbir erkeğin kendi hayatı tehdit altında olmayacak, hepsi daha önceki gibi yaşamaya devam edecektir. İlkesel fark yalnızca, hiçbir erkeğin baba olmayacağıdır. Bu birçok kişi için gerçekten bir trajedi olsa bile bu durumu önleme yöntemi olarak ırza geçmeyi haklı gösterecek büyüklükte bir felaket değildir. Ne de bir kadını istemediği halde doğumu tehlikelerine girmeyi zorlamayı haklı gösterebilir. Çünkü erkeklerin böyle bir şey yaparak baba olmaya da kendilerine varis edinmeye de zaten hiçbir zaman hakkı olmamıştır. Gerçi zaman zaman böyle yapmışlardır elbette. Onların tercihi elbette karma bir dünyanın devamından yana olabilir ve bu tercih mantıklı da olabilir ama alternatif durumun dezavantajları ve tehlikeleri onu önleyecek yegane etkili yöntemi pek haklı gösterememektedir. Kadını seçme hakkı mı? Bütün kadınların tümüyle dişi bir dünya bir yana herhangi bir konuda bile birlik olması uzak bir ihtimal olabilir. Ve tabii ki aynı şey bütün erkekler için de geçerlidir. Bu böyle olduğu için adam akıllı rahat bir nefes mi almamız yoksa bunu çok üzücü bir şey gibi mi görmemiz gerektiyse daha az net gibi geliyor bana. Ama bu radikal olasılığı düşünmek bize üç önemli şeyi hatırlatıyor. İlk olarak tümüyle dişi bir topluma karşı direnmeye hakkımız olduğunu gösteren tatmin edici hiçbir neden bulamıyorsak kendi çocuklarının cinsiyetini seçmek isteyen ana babalara eğer bu mümkün hale gelirse ve yapmak istedikleri şey de buysa nasıl itiraz edebiliriz? İkincisi, Tıp biliminin gerek bizim gerekse dünyamız için yeni, heyecan verici ve ürkütücü olanaklar yaratmaya hep devam ettiği ve devam edeceğidir. Bu olanakların denetim altında tutulması hepimize ait bir görevdir ve bunların nasıl en iyi şekilde kullanılacağı üzerinde ne kadar çok düşünülür ve tartışılırsa hepimiz o kadar güvencede oluruz. Unutulmaması gereken son önemli konu da tıp biliminin ve onun ürünlerini kullanan uzmanların yalnızca bizim sağlığımızı düzeltme ve koruma işiyle uğraşmakta kalmadığıdır. Onların yaptığı birçok şey bireylerin hayatının akışını, üstelik de toplumun ve dünyanın niteliklerini derinden etkileyebilir ve etkilemektedir. Bu etkilerin bildiğimiz boyutlarına ek olarak yeni teknikler kendi doğamızı ve sonuçta kendi yazgımızı değiştirebilmeyi gittikçe daha mümkün hale getirecektir. Bu gücü kullanmak ya da istemiyorsak kullanmamak bizim elimizdedir. Kendimizi ve dünyayı yok etme kapasitemizdeki aynı şekilde dramatik gelişmelerin getireceği tehlikeler sonucunda yok olup gitmeyi istemiyorsak eğer bu teknikleri bir an önce kullanmamız çok gerekli olabilir. 9. Cinsel ahlak ve doğallık. Ahlaksızlık ve seks uzun ve samimi bir ilişki yaşamışlardır ve şu anda her zamanki gibi şekle ve sık sık bir araya gelmektedir. Ama bu birleşme doğru mudur? Ne zaman ahlak standartları konu edilse ya da ne zaman ahlaksızlığa örnek aransa, sahnenin en ortasında yer alan genellikle cinsel eylemler ya da cinsel eylemlerin açığa vurulmasıdır. Bir gazete manşetinin ahlak dışı davranıştan ötürü kovulan doktor diye duyurduğu haber cinsel ifşaatlar vaat eder. Yasada bile, Ruh Sağlığı Yasası 1959, ahlak dışı davranıştan söz edilirken bu davranışın cinsellikle ilgili olduğu düşünülür. Halkın ilgisi bu konuların ahlak düşüncemizin daimi repertuarında kalmasını sağlar. Ama seksin meşru ahlak tiyatrosunda görevlendirilmesi için geçerli bir neden var mıdır? Kısacası cinsel ahlak diye bir şey var mıdır? Bu sorunun yanıtı şehvani çerçevenin ötesinde bir önem taşır. Çünkü sosyal politikanın çok önemli bir sürü alanı gibi tıp mesleği de böyle bir ahlakın var olduğunu peşinen kabul eder. İlk olarak genel ceza yasaları ciddi şekilde ahlaksız bir davranış olarak görülmesi için geçerli nedenlerin var olduğu kabul edilmedikçe yanlış sayılması mümkün olmayan birbirinden çok farklı bir sürü davranışı gayrimeşru kılar. Örneğin Birleşik Krallık'ta karı koca olanlar da dahil bir erkekle bir kadının kendi istekleriyle yaptığı anal seks yani sodomi hapisle cezalandırılacak bir suçtur. Eğitimde çoğu kişi cinsel eğitimin ahlak eğitiminin bir bölümü olduğunu kabul eder ve ana babalar okullarda cinsel ahlakın korunmasını ve yaygınlaştırılmasını isterler. Toplumsal yaşamda her tür devlet görevlisinden ve ünlü kişilerden toplum içinde ulu orta cinsel faaliyetlerden ve yasak ilişkilerden kaçınarak cinsel ahlakın standartlarını korumaları beklenir. Bizim konumuza daha yakın örneklere bakarsak, bir sürü alanda ve uygulamada böyle bir ahlakın varlığının peşinen kabul edildiğini görürüz. Eşcinsel ana babalara karşı ahlaksal hoşnutsuzluğa ve itirazlara değinmiş ve eşcinsel yaşam tarzına karşı bu ahlaksal önyargıların eşcinsellerin üreme ve çocuk yetiştirme özgürlüğünün sınırlanmasına yol açtığını görmüştük. Zihinsel ve fiziksel engellilere yardımcı olma ve onların bakımını sağlama konusunda da cinsellikle ilgili ahlaksal yargılar daha az önemli değildir. Engellinin bağımlı olduğu kişilerin mastürbasyonu, okşamayı ve diğer cinsel temasları engellemenin ya da onları bundan vazgeçirmenin ahlaken geçerli olduğuna inandığı durumlarda birçok engelli kişinin bir seks deneyimi yaşamasına engel olunmaktadır. Hiçbir özel cinsel temasın sağlanmadığı ya da bunu başarma yollarının öğretilmediği durumlarda da aynı sonuç ortaya çıkmaktadır. Seksin ahlakla hiçbir ilgisinin olmadığı anlaşılsaydı, bu yasaklamalar için sözlü nedenlerin çoğu yok olurdu. Yetişkinler arasındaki sodomiye ilişkin kurallar, Sexual Offences Act, Cinsel Suçlar Yasası 1956 No. 12, 14 ve 15'te bulunabilir. Özürlülerin düştükleri durumlar için, Menolaskino, Sexual Problems of the Mentally Retarded, Sexual Behavior, Cilt 2, 10-11, 1972, sayfa 39-41'e. Roger Harvey, Sexual Rights of Mentally Handicapped People, Cilt 11, Eylül 1983'e. Ve bu konuda literatür taraması için Judith Seba, Sexuality and Mental Handicap, A Review, Karas, bunları bana gösterdiği için Judith Seba'ya teşekkür borçluyum. Bu bölümde bir teze iki kuş vurmak istiyorum. Cinsel ahlak diye bir şeyin olmadığını göstermek istiyorum ve bunu yaparken de bir anlamda doğal olduğu düşünülen şeylerin ya da eylemlerin ya da hatta eğilimlerin iyi ya da en azından ahlaken saygın bir şey olduğu yolundaki çok direngen fikri de çürütmek istiyorum. Ve bunun mantıksal sonucunu yani doğal olmayan ya da sapkın eğilimlerin kötü olduğu fikrini de tabii. Tıp pratiğinin baştan sona doğanın olan gidişini her alanda engellemek ve bozmaktan ibaret olduğunu şimdiye kadar anlaşılmış olacağını umuyorum. Bununla birlikte doğal olanın her şeye rağmen yine de bir erdem olduğu fikrini kökten yok etmek zordur. Belki de seksle ilgili düşüncelerimizin en derinlerine işlemiş olması nedeniyle bu sorunlu fikre daha ayrıntılı bir bakıştan uzak durdum şimdiye dek. Cinsel ahlak. Cinsel ahlak diye bir şeyin var olup olmadığını sormak bile sapkınca görünür. Çünkü var olduğunu hepimiz biliyoruz. Eğer bu cinsel davranış tarzına ve onun tanımlanmasını hükmeden bir dizi kural ve sosyal norm anlamına geliyorsa elbette vardır. Ama bizim sorumuz sadece bu kuralların ahlak kuralları mı olduğu yoksa kural haline gelmiş ön yargılardan mı ibaret olduğudur. Yani sorumuzu ciddi bir şekilde ele almak için sekste ya da belli bir seks eyleminde seksin doğası yahut faaliyetinin cinselliği nedeniyle yanlış olan bir şey var mıdır diye sormalıyız. Bu soruya sırf bazı cinsel eylemler içlerinde hiçbir cinsel öğe bulunmasa bile onları ahlak dışı kılacak özellikler taşıyor diye olumlu yanıt veremeyiz. Örneğin tecavüz, cinsel öğe içeren ahlak dışı davranışa bir örnek olabilir. Ama tecavüz, ilişkili olduğu her eylemi cinsel bir öğesi olsa da olmasa da ahlak dışı kılacak özellikler taşıdığı için ahlak dışıdır. Tecavüzün ahlak dışılığı, saldırıyı, şiddeti, acı veren bir bedensel teması istenmeden ve rızasız bir şekilde zorla dayatmasından ve muhtemelen korku, acı vermesinden ve kişiyi aşağılamasından kaynaklanır. Ayrıca kurbanın fiziksel ve ruhsal sağlığına ve gelecekteki mutluluk beklentisine yönelik büyük bir tehlikeyi de içerebilir. Bu özellikler bunu içeren her eylemi cinselliği bir şekilde ayrıca içerse de içermese de ahlak dışı kılar. Şimdi eğer tecavüzü çoğunun ahlaksızlık diye düşündüğü cinsel eylemlerin tümüyle karşılaştırırsak net bir fark çıkar ortaya. Çünkü bu eylemler cinsel nitelikli olmasa da ahlaksızlık sayılabilecek hiçbir öğeyi içermedikleri halde ahlaksızlık sayılmaktadır. Örneğin karı koca olanlar da dahil olmak üzere yetişkin insanlar arasındaki sodomi ve cansız nesnelere, hayvanlara ya da ölülere yönelik cinsel eylemler, fetişizm, zoofili ve nekrofili çoğu kişi tarafından ahlaksızlık olarak görülür. Ama sodomi, fetişizm, zoofili ve nekrofili eylemleri olmaları dışında bunların neden yanlış olduğunu söylemek zordur. Örneğin hayvanların cinsel ilişkiden zevk aldığını yahut da bunu insanlarla diğer ilişkilerinden daha itici bulmadıklarını varsayarsak, zoofiliyi yanlış kılabilecek tek şey bu işi yapan insana gelebilecek olası zararlı etkilerdir.